6. ayrım, sayfa 50. Bir hafta sonu evci çıkmış, okuldan sonra evlere dağılmıştık. Hepimiz yine çok neşeliydik. Mustafa o gecenin hayatının dönüm noktalarından biri olduğunu bilmiyordu henüz. Karnı zil çalarak eve gitti. Yavaşça kapıyı açtı, mutfaktan gelen tıngırtılardan annesinin yukarıda olduğunu düşündü ve misafir odasına girip beklemeye karar verdi. Fakat birden karşısında yabancı bir adam oturduğunu fark etti. Onu görünce donup kalan Mustafa, adama soran gözlerle bakıyor, karşısındaki ise tek bir söz söyleyemiyordu. O sırada Zübeyde Hanım başörtüsüz ve neşeli bir tavırla içeri girdi. Mustafa'nın geldiğini fark etmemişti. "Ragıp Bey, yemek hazır, sofraya buyurun." Adam cevap veremedi. Zübeyde anne, Ragıp Bey'in baktığı yöne dönünce Mustafa'yı görüp sustu. Ne diyeceğini bilemiyordu. Mustafa'nın yüzünden üzüntü, hayal kırıklığı ve kızgınlık okunuyordu. "Hoş geldin Mustafa'm," dedi Zübeyde anne titreyen sesiyle. Bir an durup devam etti. "Ragıp Efendi artık senin yeni baban evladım." Mustafa hiçbir şey söylemeden merdivenlere yöneldi. Yukarı kata çıkıp odasında ağlamaya başladı. Bir süre sonra bir karar vermişçesine gözlerini sildi, kendini toplamaya çalıştı. Duvardan babasından kalan kılıcı, dolaptan giysilerini ve kitaplarını alıp küçük bir çantaya doldurmaya başladı. Bu sırada Zübeyde anne odaya girdi. Mustafa ona bakmadı bile. "Evladım, Mustafa'm, biricik oğlum. Sana daha önce söyleyemedim. Böyle öğrenmeni istemezdim yavrum ama kusura bakma. Cesaret edip seninle konuşamadım." Mustafa hiç cevap vermeden eşyasını toplamaya devam etti. "Oğlum, nereye gidiyorsun?" Mustafa'nın ağzını bıçak açmıyordu. Gururu kırılmıştı. Bu evde artık yerinin olmadığını düşünüyordu. Annesi nasıl olur da babasının anısına gölge düşürürdü anlayamıyordu. "Evladım, büyüyünce anlayacaksın beni. Bu devirde çocuklu dul bir kadının yaşaması kolay değil. Konu komşu aylardır ısrar ediyor. Erkeksiz ev olmaz diyordu ama ben hep itiraz ediyordum. Sonunda efendi bir adam buldular. Ragıp Efendi'yi tanıyınca seveceksin. Tabii babanın yerini tutmaz ama ne yapalım? Babacığının ömrü kısaymış." Zübeyde anne bunları söylerken bir yandan da ağlıyordu. "Evladım, zaten şanssız bir kadınım ben. Üç evladımı, kocamı toprağa verdim. Seni kaybedersem yaşayamam. Ne olur Mustafa'm, ne olur gitme." Zübeyde anne hıçkırıklar arasında oğlunun ellerine sarıldı. Birkaç damla gözyaşı Mustafa'nın ellerini ıslattı. Ama o başını kaldırmadı. Kalbi acısa da yumuşamadı. Ellerini kurtarıp çantasını alarak odadan hızla çıkıp gitti. Mustafa aylar sonra Ragıp Bey'in kardeşlerine ve annesine iyi baktığını görecekti. Ardından da ailesinin hasretine dayanamayıp yumuşayacaktı ama o akşam babasının anısı baskın geliyordu. Mustafa o gece bizde kaldı. Öyle üzgündü ki ne yemek yiyor ne de konuşabiliyordu. Allah'tan babam anlayışlı bir adamdı. Mustafa'ya babacan bir tavırla nasihatler verdi, yabancılık çekmemesi için elinden geleni yaptı. Gece herkes odasına çekildi, biz de Mustafa ile odamda yatmaya hazırlanıyorduk. "Üzülme Mustafa, yarın gider annenin elini öpersin, küslüğünüz biter." "Hayır, dönmeyeceğim. Yarın okuldan sonra halama gidip onunla oturacağım." "Zübeyde anneyi hiç görmeyecek misin?" "Hayır, ölene kadar görmem onu artık. Kararım kesin." "Ya halan seni geri gönderirse?" "Göndermez. Halam asla anneme haber vermez." "Ama babam dedi ki zaten rahmetli babanın işleri iyi değilmiş. Size bir şey bırakmamış. Annen çok zor geçiniyormuş. Zavallı annen ne yapsın?" "Bana önceden söyleyebilirdi. Beni çocuk yerine koydu." "Utanmıştır Mustafa. Hem babam Ragıp Efendi çok güvenilir bir adam. Gümrük memurluğundan iyi para da kazanıyor. Mustafa'ya iyi bir üvey baba olur," dedi. Ah, bu sözleri söylemez olaydım. Mustafa öfkeyle kalktı. "Bak Salih, bir daha sakın bunu söyleme. Benim tek bir babam var ve kimse onun yerini alamaz. Böyle konuşursan giderim." "Tamam, tamam. Hadi yatalım artık." Ertesi sabah Mustafa sözünden dönmedi. Halasının evinin yolunu tuttu ve aylarca orada kaldı. Ben de arada sırada Zübeyde anneyi mahallede görüyor, sararmış yüzünden Mustafa'nın özleminden kahrolduğunu anlıyordum. Ama söz vermiştim Mustafa'ya. Bir daha bu konuyu açmayacaktım. Zübeyde anne bir gün sokakta beni görüp eve çağırdı. Nar şerbeti ikram etti. Söze nasıl gireceğini bilemiyordu. Bir süre sustuktan sonra konuşmaya başladı. "Salih, oğlum, sen Mustafa'mın en yakın arkadaşısın. Onu eve getirsen getirsen sen getirirsin. Konuş, aklını çel. Benim kötü bir anne olmadığımı söyle. Çaresizlikten yapmıştı. sen gittin gideli ağlamaktan gözleri kör oldu de. Sübeyde anne hem konuşuyor hem ağlıyordu. Yemenisiyle silmekten gözleri kızarmıştı. Çok söyledim. Babam da nasihatler verdi ama bilirsiniz ne inatçıdır Mustafa. Bir an durdum. Söyleyeceklerim konusunda kararsızdım. Sübeyde anne, Mustafa da ben de Manastır'daki askeri liseye kabul edildik. Orada yatılı okuyacağız. Sübeyde anne tekrar ağlamaya başladı. Desene oğluma yıllarca hasret kalacağım. Zabit oluşunu göremeyeceğim. Ne kadersizmişim. Bir an durdu. Hızla yan odaya gidip geldi. Sonra bana küçük bir tomar para uzattı. Allah Mustafa'mı kem gözlerden korusun. Salih evladım, al şu parayı Mustafa'ma ver. Kabul etmezse Allah adı verdiğimi söyle. Aman Zübeyde anne yapamam, kızar bana. Mustafa'yı bilirsin. Sen onun yerini söylesen de bana, gidip dünya gözüyle görsem oğlumu. Söyleyemem, vallahi öldürür beni. Zübeyde anne elime sarılıp hıçkırıklara boğulunca daha fazla dayanamayacağımı anladım. Ne olur, ne olur güzel Salih'im söyle bana. Ana yüreği nedir bilir misin deyince ben de gözyaşlarımı tutamayarak Mustafa'nın yerini söyledim. Zübeyde anne ertesi sabah lapa lapa yağan karı umursamayarak evden çıkıp Mustafa'nın halasının oturduğu sokağa gitti. Bir köşeye saklanıp Mustafa'nın çıkmasını bekledi. Bir süre sonra Mustafa üzerinde okul üniformasıyla dışarıya çıktı. Durup şaşkın gözlerle annesine baktı, ne yapacağını bilemiyordu. Zübeyde anne atıldı. Mustafa'm nasılsın? Hasretine dayanamadım. Seni görmek istedim. Mustafa çakmak çakmak bakıyor, hiçbir şey söyleyemiyordu. Oğlum ne olur eve gel, sana anlatacaklarım var. Mustafa hiç konuşmadan annesinin yanından geçip yoluna devam etti. Yüreği yanıyordu. Ayakları geri geri gidiyor, annesine sarılmak istiyordu ama annesinin evliliğini genç kalbi bir türlü kabul edemiyordu. Sayfa 57. O gün ona ele vermemi uzun süre affetmemiş, bana küsmüştü ama çok geçmeden Manastır Askeri Lisesi'nde barıştık. Hayatta ona 3 kere ihanet ettim. İlki buydu. İkincisi Selanik'ten Zübeyde Hanım'ı almadan ayrılmamdı. Üçüncüsünü ise ileriki satırlarda öğreneceksin. Sayfa 58. 1895. Manastır. İlk kez doğduğumuz şehirden ayrılıyorduk. İkimiz de çok heyecanlıydık. Biliyorum ki Mustafa için bu gidiş artık baba ocağını bırakıp asker ocağına girişti. Bundan sonraki hayatında yalnız ve bağımsız yaşamak onun için hep öncelikli olacaktı. Lisemiz ortasında kocaman bir bahçesi olan çok güzel bir yapıydı. İyi öğretmenlerin çalıştığı, başarılı bir okuldu. Başarısında özgür eğitim anlayışının, bu eğitim anlayışında da Makedonya'daki pek çok azınlığın ve fikrin iç içe yaşamasının payı büyüktü. Belki de bizler böyle bir okulda gençliğimizi geçirdiğimiz için pek çok hayali yeşertebilmiş, düşüncelerimizi tartışıp şekillendirebilmiştik. Mustafa okulun ilk günlerinde kötü bir olayla sarsıldı. Sıtmaya yakalandı ve bu sırada babasının kendisine miras bıraktığı, annesinin artık büyüdün sende dursun diyerek verdiği saati kaybedince üzüntüden iğne ipliğe döndü. Biliyorduk ki ne kadar belli etmemeye çalışsa da baba özlemi alev alev içini yakıyor, onun saatini kaybetmek Mustafa için bambaşka anlamlar taşıyordu. Fakat çok geçmeden lisemizin bizi kucaklayan hareketli günlerine kendimizi bırakıverdik ve bir ömür sürecek sıkı dostlar edindik. Fuat, Nuri, Mustafa ve ben zaten mahalleden arkadaştık ama grubumuza Kazım, Ömer, Naci ve Fethi de katılmıştı. Birlikte sürekli vatanımızın geleceğini düşünüyorduk. Günden güne küçülüp toprak kaybettiğini görüyor, üzülüyorduk. Memleketimizin bu kötü kaderini değiştirmek için neler yapabileceğimizi tartışmadan bir gün bile geçirmiyorduk.